Ayrım 18, bildiğin gibi değil Osmanlı, Mustafa Alp Dağıstanlı, sayfa 216. Bellini'nin Fatih portresi Londra'ya nasıl gitti? Pera'daki Venedikli bir tacir, Gentile Bellini'nin bu ünlü tablosunu İstanbul pazarında yok pahasına satın aldı veya biri alıp ona sattı. Tablo 69'a 9 çarpı 52'ye 1 santim, böylece zamanını bilmiyoruz, Venedik'e gitti. 25 Kasım 1480'de tamamlanan tabloyu 400 yıl sonra İngiltere'nin İstanbul elçisi Sir Austin Henry Layard 1877-1880 Venedik'te satın aldı. Layard'ın dul eşi de 1917'de tabloyu Londra Ulusal Galerisi'ne bağışladı. 1933'te muhtemelen yine Bellini tarafından veya en azından onun atölyesinde yapılmış bir Fatih portresi daha ortaya çıktı. Bu tablo da bir Rus tacir tarafından satın alındı ve Paris'te Amerikalı bir koleksiyoncuya satıldı. Bu daha küçüktü, 21 x 16 santim. Uzmanlara bakılırsa baş tuhaf bir şekilde sol omuza dönük olduğu için bu resim canlı modelle değil, Bellini'nin Venedik'e dönüşünden sonra yapılmıştı. Üçüncü bir portrede daha sonra İsviçre'deki bir özel koleksiyonda keşfedildi. Bu portrede Fatih sol profilden görülüyor ve sağ profilden görünen genç bir adama bakıyor. İmza yine Bellini. Halbuki Fatih bu tabloların yapılması için bayağı bir çaba sarf etmişti. Bilime, sanata, edebiyata, İstanbul'un ve yeni yaptırdığı sarayın Topkapı'nın güzelleştirilmesine özel bir merakı olan Fatih, Venedik'le barış yapılan 1479'da iyi bir ressam gönderilmesini istedi. Gentile Bellini böylelikle Eylül sonunda bir kadırgayla İstanbul'a vardı. 1481 ocağının ortalarına kadar da kaldı. Fatih Bellini'ye çok iyi davrandı. Açık konuşmaya teşvik etti. Dönerken de ona altın bir zincir hediye etti. Kimi su kaldırır bazı anekdotlara göre Bellini sadece Fatih'in ve maiyetinin resimlerini yapmakla kalmadı, sarayın odalarını da erotik ve muhtemelen müstehcen tablolarla donattı. Bu tabloların pek azı bugüne kaldı. Peki tablolar İstanbul pazarına kelepir halde nasıl düştü? Bu Fatih'in oğlu 2. Bayezid'in marifetidir. Bayezid neredeyse hiçbir bakımdan babasına benzemiyordu ve zaten aralarında da çekişme vardı. Tarihçiler baba oğulun birbirinden haz etmediğini söyler. Bayezid babasının tersine yumuşak tabiatlı ve bayağı sofu bir padişahtı. Fatih'in yaşama tarzını da tasvip etmiyordu. Tahta çıkınca saraydaki bütün tabloları bu yüzden pazarda yok pahasına sattırdı. Bellini'nin resmi Fatih'in görünümüyle ilgili bir fikir veriyor bize. Peki gerçek hayatta neye benziyordu? Onun sarayında yaşamış olan Gian Maria Angioleldo, Fatih'i şöyle tasvir ediyor. Orta boylu, şişman, geniş alınlı, iri gözlü, kalın kirpikli, kanca burunlu, küçük ağızlı, yuvarlak sakallı, sakalını kırmızıya boyayan biriydi. Kısa ve kalın bir boynu vardı. Soluk tenli, kalkık omuzlu ve gür sesliydi. Ayakları gut hastalığından şişmişti. Bu tasvir Fatih'in hayatının son yıllarına ait olmalı. Zevke, içki ve yemeğe düşkünlüğüyle, sefahatle geçirdiği yıllardan sonra şişmanlamıştı. Hastalığı da onu biraz çökertmişti. Osmanlı padişahları gerçekten halife miydi? Hem evet hem hayır. Uzun süre fiilen bu konumdaydılar. En güçlü İslam hükümdarlarıydılar. Ama bu ünvana ihtiyaçları yoktu. Abbasi soyundan El-Mütevekkil'in Yavuz Selim'e halifelik haklarını bir törenle devrettiği palavrası 18. yüzyılda uyduruldu. Osmanlı siyasi merkezi güçlü olduğu zamanlarda halifeliği hiç de önemli görmedi. İşin doğrusu halifelik İslam dünyasında önemini zaten çoktan yitirmişti. Moğollar 1258'de Bağdat'ı harap etmiş, Abbasi halifesi Muttasım'ı da öldürmüştü. Bunun üzerine Memluklar halifenin soyunu Kahire'ye taşıdı ve Abbasi halifelerini kendi siyasi nüfuzlarının bir aleti haline getirerek muhafaza etti. Halifelerin hiçbir yetkisi yoktu artık. Makam sembolik bir dereceye düşürülmüştü. Zaten birçok Müslüman hükümdar da tanımadı Memlük sultası altındaki bu halifeleri. 13. yüzyıl boyunca çeşitli beyler, emirler kendi halifeliklerini ilan edip durdu. Mesela İlhanlı hükümdarı Gazan Han 1299'da Müslümanların sultanı olarak kendi adına hutbe okuttu. Daha sonra Timurlu hükümdarı Şahruh da kendini halife olarak niteledi. Ama Memlük sultanı gibi Osmanlı padişahı 2. Murat da bunu kabul etmedi. Akkoyunlu hükümdarı Uzun Hasan 1471'de Fatih Sultan Mehmed'e gönderdiği mektupta başkenti Şiraz'ın hilafetin tahtı olduğunu yazdı. 16. yüzyıl başında Mavera-ün-Nehir Sultanı Muhammed Şaybani de sikkesine Halife Er-Rahman yazdırmıştı. Bu halifelerin hiçbiri Abbasilerin halifelerindeki müminlerin emiri anlamını taşımıyordu. Osmanlı sultanları içinde halife sıfatının kullanıldığı oldu tabii. Müttefikleri Osmanlı sultanlarına kazandıkları zaferlerden sonra yazdıkları tebrik mektuplarında halife unvanını kullanıyordu mesela. Çok erken bir dönemde 1. Murat 1362-1389 kendini Allah'ın halifesi ve Allah'ın yeryüzündeki gölgesi olarak tanımlıyordu. Çelebi Mehmet de 1413-1421 kullandı aynı unvanı. Beyliği, imparatorluğu yükselten Fatih Sultan Mehmed ise halife sıfatını hiç kullanmadı. Gelelim 1517'de Mısır'ı fethettiğinde halifeliği aldığı söylenen Yavuz Sultan Selim'e. 1. Selim'in de halifeliği umursadığı söylenemez. Kahire'deki son Abbasi halifesi El-Mütevekkili esir almış ve öbür esirlerden zırnık kadar ayrı muamele etmeksizin İstanbul'a sürmüştü. Yavuz Selim'in halife unvanı aldığını, kullandığını gösteren tek bir tarihi belge yok. Selim stratejik ve geliri yüksek toprakları ele geçirince kutsal yerlerin anahtarı da kendisine verilmişti ve halife unvanı yerine Hadimül Haremeyn yani Mekke ve Medine'nin koruyucusu ve hizmetkarı unvanına sahip oldu. Sonraki Osmanlı sultanları da bu unvanı kullandı. Kanuni Süleyman'ın benimsediği Halife-i Ruh-i Zemin yani yeryüzündeki bütün Müslümanların halifesi sıfatı da Gaza'da önderlik kavramının uzantısından başka bir şey değildi. Osmanlı padişahları neredeyse hiçbir etkisi ve gücü olmayan halife yerine Hadimül Haremeyn unvanını kullandı ve her zaman önemsedi. Mekke ve Medine'deki fiziksel varlığını vurguladı. Böylelikle hanedan ile haremeyn arasındaki bağı herkese hatırlatıyordu. Kutsal yerlerin onarımında gösterdikleri cömertlik, gösterişli kitabelerle ilan ediliyordu. Osmanlı sultanları 16. yüzyıldan itibaren diğer Müslüman hükümdarların haremeyni süslemesini, donatmasını da engelledi. Osmanlı yönetiminin halife unvanına sarılması asıl olarak imparatorluğun güç kaybetmeye başlamasıyla bağlantılı. İmparatorluk siyasi ve askeri bakımdan zayıfladıkça Osmanlı hanedanı Müslüman devlet kimliğini daha önce görülmemiş derecede öne çıkarmaya başladı. Asıl kritik eşik 1774 Küçük Kaynarca Antlaşması'ydı. Osmanlı tarihinin en ağır yenilgilerinden olan 1768-1774 Rus Savaşı'nda imparatorluğun siyasi ve askeri gücü çöktü. Halifelik de bir diplomasi aracı olarak bu savaş sonrasındaki Küçük Kaynarca Anlaşması'nın müzakereleri sırasında belirginleşti. Antlaşma Osmanlılar aleyhine ağır hükümler içeriyordu. Ruslar İstanbul'da bir kilise inşa edip himayeleri altına alma hakkını elde etti. Bu hakkı daha sonra kullandılar ve imparatorluk içindeki Ortodoksların hamisi rolüyle Osmanlı'nın iç işlerine müdahale aracı haline getirdiler. Rusya buna karşılık Osmanlı padişahını Kırım Tatarlarının halifesi olarak tanıdı. Halbuki bu anlaşmayla Kırım fiilen Osmanlı'dan kopmuş, padişaha ne idüğü belirsiz bir hamilik rolü kalmıştı. Bu sembolik jestin asıl amacı, padişahlarla Kırım Hanları arasındaki yüzlerce yıllık bağın koparılışını örtbas etmekti. Kırım Müslümanlarıyla sınırlı bu halifelik, iç ve dış şartlar uyarınca giderek bütün Müslümanları kapsayan bir diplomatik ve siyasi manevra halini aldı. Özellikle bu savaştan sonra Rusların yayılmasından çekinen Orta Asya hükümdarlarıyla Osmanlı arasında diplomatik ilişkiler hızlandı. Hindistan ve Orta Asya'daki kimi Müslüman devletler İran'la savaşlarında da Osmanlılardan yardım istedi. Eski gücüne sahip olmasa da Avrupa emperyalizminin dünyayı sardığı bir zamanda hayatta kalan tek İslam devletiydi Osmanlı İmparatorluğu. Osmanlı tebaası olmayan Müslümanlar İngiliz, Fransız, Rus hakimiyeti altındaydı. Bu durum askeri ve siyasi olarak zayıflayan Osmanlı sultanlarının dünya Müslümanlarına bir direniş ve tabii sadakat merkezi olarak kendilerini sunma fırsatı veriyordu. Halifeliği en fazla vurgulayan bu yüzden 2. Abdülhamit'ti. Bu sıfatı ve fırsatı ilk kez 1877-1878 Rus Savaşı'nda, 93 Harbi olarak da bilinen, kullandı. Ortak düşmana karşı direnmek için Afganistan'a bir heyet gönderdi. Bu heyet İngiliz hükümranlığı altındaki Hindistan'ı da ziyaret etti. Son halife Abdülmecid Efendi'ydi ama saltanattan yoksundu. Halifelik 1924'te lağvedildi. Yavrube kimdi? İstanbul'da yaşayan bir tanrıydı. Afrikalı siyah köleler ana yurtlarından getirmişti. Köleleştirilip Müslümanlaştırılmış olmalarına rağmen bu eski tanrılarını da yaşatmaya devam ediyorlardı. Peki nerede yaşatılıyordu bu tanrı? Kölelere kötü davranmak kabul edilebilir bir şey değildi Osmanlı'da. Hatta bu yüzden kadıya başvurup azat edilmelerini sağlayabilirlerdi. Ama tabii kötü muamele de eksik olmazdı. Bu ikinci vatanlarında dünya kadar sorunla baş etmek zorundaydılar. Bu şartlarda dayanışma ruhuyla örgütlenmiş bir zenci birliği kurmuşlardı. İstanbul'daki faaliyeti iyi saptanmış ama muhtemelen başka şehirlerde de varlığını sürdüren bir örgüttü bu. Bu örgütlenmeyi iyi gözlemlemiş olan ve ayrıntılı şekilde anlatan Garnet'a göre amaçları sadece kadın ve erkek efendilerin zulmüne karşı değil, hastalıklar ve öbür hayat kazalarına karşı müşterek savunma ve korunmaydı. Bu zenci birliğine toplanıp ayin yaptığı bir mekanları da vardı. Localar halinde örgütlenmişlerdi. Aslında zenci kadınların örgütüydü bu. Her locanın azatlı yani özgürlüğüne kavuşmuş köle bir başkanı vardı. Kolbaşı ya da godya deniyordu bunlara. Kolbaşı aynı zamanda Afrika'dan getirilen bu dini kültürün rahibesiydi ve Yavrube adıyla ona tapılıyordu. Afrika'daki çeşitli kabilelerin inançlarının muhtemelen bir karması olan bu külte göre bu tanrı Yavrube belli zaman aralıklarıyla kolbaşında vücut buluyor, ona erkeklik bahşediyordu. Zenci kadınlar bu tanrının ruhani gelini olarak seçilmek için can atıyordu. Rahibenin evi gerdek odası gibi süsleniyor, yatağı kaşmir ve değerli kumaşlarla kaplanıyordu. Mücevherlerle donanmış kolbaşı uzandığı yatağında teft ve darbukanın sağır edici sesleriyle vecde gelip kasılıyordu. Yavrube'nin vücuda geldiği işte bu anda benzer bir hezeyan içindeki kadınlar Tanrı'nın kendine eş olarak seçtiği kişinin adını duyarlardı. Heyecan yatışırken önce elden ele şerbet dolaştırılır sonra da yemeğe oturulurdu. Erkekler bu dayanışma ağından hizmet alırdı ama ayine katılamazdı. Birlik sahipleriyle geçinemeyen siyah kölelerin özgürlüklerini satın alırdı. Hasta ya da işsiz azatlı siyah kadınları barındırırdı. Azatlılara iş bulmak için aracılık yapardı. Azatlı siyah kadınlar özellikle aşçı olarak işe alınırdı. Birlik gelirini hem köle hem de azatlı siyah kölelerin nakdi ve aynî aidatlarıyla sağlardı. Madalyonun öbür yüzüne bakarsak, efendiler bu zenci kadın örgütünden hiç haz etmezdi. Saf ve cahil köleleri baştan çıkarıp sömürdüklerini düşünürlerdi. Tabii devlet de pagan adetleri ve ayinleriyle var olan bu örgütlenmeden rahatsızdı. Ama bu örgütü yok etmiş de değildi. Muhtemelen birlikte yaşamak ve hoş görmek işine geliyordu. Belki de Hakan Erdem'in dediği gibi kolbaşılar azatlı ev kölesi iş gücüyle işveren arasında aracı işlevi görüyordu ve azatlı zenci cemaatini ilgilendiren konularda denetleyici bir rol oynuyordu. Geleceği görme yetisine sahip olduğuna inanıldığı için kolbaşı Türk kadınlarının da ilgisini çekerdi. Geleceği görmek için ona giderlerdi. Nota kullanılmaya ne zaman başlandı? 19. yüzyıl sonunda. Peki o güçlü Osmanlı müzik geleneği nasıl oluştu? Hafızayla, yani meşkle, bir üstattan meşk alarak onun gözetiminde müzik eserlerini talim edip ezberleyerek. Aslında nota çok daha önce Osmanlı Sarayı'na ve İstanbul'a gelmişti. 17. yüzyıl ortalarında Ali Ufki Bey, Topkapı Sarayı meşkhanesinde öğrendiği eserleri notaya geçmişti. Ali Ufki Bey aslen Polonyalıydı, 1610'da orada doğmuştu. Adı da Wojciech Babowski idi. Avrupa kaynaklarında daha çok Albert Babowski veya Bobovius olarak geçiyor. Kendisi Latince eserlerinde adını Albertus Bobovius olarak yazdı. 1630'ların başlarında esir düştü ve İstanbul'a getirildi. Ali Ufki, Topkapı Sarayı'nda iç oğlanı müzisyen ve müzik hocası olarak 19 yıl hizmet verdi. Türk musikisini ve santur çalmayı öğrendi. Santuri Ali Bey olarak anıldı. Ali Ufki memleketinde iyi bir eğitim almıştı. İstanbul'a geldiğinde Avrupa müziklerini ve nota okuyup yazmayı biliyordu. Sarayda müzik eğitimi görürken meşk ederek öğrendiği eserleri notaya geçiriyordu. Anılarında şöyle anlatıyor. Musiki hep ezbere öğrenilir. Yazılabilmesi ise neredeyse bir mucize gibi görülür. Bense ders görürken öğrendiklerimi unutmamak için kapar hemen notaya alırdım. Bu yeteneğimi gören birçok Türk üstadı da beni takdir ederdi. Bunun üzerine erbaşı, yani iç oğlanları korosunun başı tayin edildim. Bunlar öğrendikleri saz ve söz eserlerini sık sık unutur, hafızalarını tazelemek için bana başvurur ve müteşekkir kalırlardı. Ali Ufki 1650 civarında ilk nota koleksiyonunu yazdı. Mecmuayı Saz-ü Söz. Bu mecmua 16. ve 17. yüzyıla ait 500'den fazla saz ve söz eserinin güftesiyle notasını içeriyor. Gel gelelim notaya hiç kimse itibar etmedi. Bu nota sistemini kimse kullanmadı. Mecmua da çoğaltılmaya değer görülmedi. Ali Ufki'den 50 yıl kadar sonra Moldavya prensi Demetrius Cantemir veya Cantemiroğlu da 351 saz ve söz eserini notaya aldı. Cantemiroğlu 1687-1710 arasında İstanbul'da sürgünde yaşamıştı. Cantemiroğlu Edvarı olarak da bilinen bir müzik teorisi kitabı yazdı. Ayrıca bir Osmanlı tarihi de yazmıştır. Onun bu çabası da Osmanlı musiki şinaslarını notaya teşvik etme bakımından bir işe yaramadı. Başka birkaç nota yazısı daha icat edildi ama yine yüz veren olmadı. 19. yüzyılda Hampartsum, Limoncuyan notası bir yol açmayı başardı. Fakat ilk 50 yıl sadece Ermeni müzisyenler ve Ermeni kilise müziğinde kullanıldı. Kilisede de geleneğin devamına engel olacak diye notaya karşı çıkanlar olmuştu. Batı notası ile kitap basan ilk Türk nota yayıncısı notacı Hacı Emin Efendi'ydi. 1885'te ilk notasını yayınladı. Bu durum, yani notaya geç geçilmesi tutuculuk deyip basitçe açıklanabilecek bir şey değil. Meşk Osmanlı toplumunun bilgiyle ilişkisini gösteren çok derin bir gelenekti. İş müziğe gelince de aynı şey geçerliydi. Cem Behar'ın anlattığı gibi bir metnin, şiirin, müzik eserinin öğrenilmesi demek onu her an tekrar edebilmek demekti. Öğrenmek de eseri kütüphanenin tozlu raflarındaki pasif halinden çıkarıp, öğrencinin zihinsel haritasının, kültürel kimliğinin, benliğinin bir parçası haline getirmek anlamına geliyordu. Meşk bir ilişkiler ağı demek de aynı zamanda. Meşkten vazgeçmek ve notadan öğrenmek üstadı dışarıda bırakırdı ve gelenekle kopuş ihtimalini arttırırdı. Meşk ustayla çırak arasında saygı, itaat, tevazu ve sadakat üzerine kurulu bir ilişkiydi. Nota bilse, modern araçları kullansa bile bir musiki şinas veya bir öğrenci için meşkin kısa yolu kestirmesi yoktu. Meşakkatsiz öğrenme olamazdı. Meşk Osmanlı Türk musikisinin kendisiydi bir bakıma. Üstad öğrencisine meşki karşılıksız verirdi. 19. yüzyıl sonlarına doğru sadece fakr-ı zaruret içindeki üstadlar asgari geçimlerini sağlayabilecek karşılıklar aldı. Meşk artık tamamen notaya geçirildikten sonra da birçok büyük sanatçı tarafından sürdürüldü. Müzeyyen Senar gibi sanatçılar meşk olmadan musiki olamayacağını söylemekte ısrar etti. Meşk yeteneğin yanı sıra güçlü bir hafızayı da gerektiriyordu. Kimi zor eserleri ezberlemek için aylarca meşk etmek gerekiyordu. Bütün repertuvarı hafızada tutmak ve başkalarına aktarmak imkansız olduğu için meşk geleneğinin önemli unsurlarından biri eser kaybıydı. Araştırmacılar geleneksel Osmanlı Türk musikisi denen müziği 16. yüzyıl sonuna kadar geri götürebiliyor. Demek ki 4-4,5 asırlık bir dönemden, yüzlerce bestekardan ve binlerce eserden söz ediyoruz. Elimizdeki repertuvar unutula unutula bugüne geldi. 19. yüzyıl öncesine ait eserlerin bugüne kalmasını en önemli bestekar sayılan İsmail Dede Efendi'ye 1778-1846 borçluyuz. Ama yeteneğinin yanında bildiği eserlerin sayısıyla da ünlü olan Dede Efendi de kendinden önceki bütün repertuvara sahip değildi tabii. 18. ayrımın sonu. Sayfa 226.